bir ayet okumak istiyorum, ondan sonra üzerine konuşacağım. Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9 şöyle diyor. Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Tekrar söylemek istiyorum. Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Çok güzel bir söz değil mi? Küçük bir, kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. 25 yaşındayken 4 yıllık bir iman, yani bir genç imanlı olarak benim yüreğimde, benim kalbimde iki tane istek vardı. Küçük bir kilisedeydim ama o kilisede görev yapmak istedim. Kilisede çalışmak istedim. İkinci bir istek vardı. Güzel bir kız bulup evlenmek isterdim. Bütün gençler gibi, belki aramızda böyle isteyen kişiler var. Ben kime bakıyorum şu anda? Neyse, 25 yaşındayken benim için bir fırsat çıktı. Başka bir kilisede, büyük bir kilisede görev yapmak için. Bir yıl boyunca bir takım ile birlikte müjdeleme yapmak için. Başvurdum, beni kabul ettiler. Ondan sonra o kiliseye, büyük kiliseye büyük bir umutla gittim. Belki benim için bir görev çıkacak. Belki güzel bir kız bulup evlenebilirim. Saf yürekli, saf niyetli, tamamen normal bir genç gibi. Değil mi? Gittim, çalıştım bir yıl. O yılda bir kız beni beğendi, onu beğenmedim. Ben bir kızı beğendim, o beni beğenmedi. Biraz başarısız çıktı benim için. Ve yılın sonuna doğru dua etmeye başladım. Rab, bundan sonra ne yapmamı istiyorsun? Ve Rab net olarak böyle seslendi bana. O küçük kiliseye geri dön. O küçük kiliseye geri dön. Tabii ki ben itiraz ettim. Ama Rab, kız yok. İş yok. Ama şey dedi, bana güven, bana itaat et. O zaman ben boyun eğip itaat ettim, güvendim Rab'be ve geri döndüm. Ve hamdolsun ki bir iki yıl sonra ne oldu? Güzel güzel bir kız kiliseye gelmeye başladı. Kim? Karış. Bak. Şimdi bir dokundum ona. Heyecandan. Yasak. Ve 25 sene, yani aslında 29 sene sonra neredeyim? Kilisedeyim. Kilisede görev yapıyorum ve yanımda kim var? O güzel kız. Güzel. Kız. Yanlış mı söylüyorum? Kız değil mi? Evet. Tıpkı o okuduğum ayetin söylediği gibi. Ne diyor? Kişi yüreğinde gireceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Benim kalbimde bazı istekler vardı. Bunlara göre bir plan kurdum. Ama tam beklediğim gibi olmadı. Bu bizim için çok önemli bir gerçek aslında. Bugün bizi kilise olarak teşvik etmek için Tanrı ile ilgili çok önemli bir gerçeğe bakmak istiyorum. Gerçek bu. Tanrı'nın gücünün her şeye yeter olması. Tanrı'nın gücünün her şeye yeter olması. Bu ne demek? İyi günlerde ve kötü günlerde her durumda Tanrı bizim hayatımız üzerinde egemen oluyor. Ve aynı zamanda her şeyi biliyor. Bizi yakından tanıyor. Aynı zamanda etkin olarak iyiliğimiz için hayatımızda çalışıyor. Gerçek. Ama o böyle çalışıyor ama bizim tarafımızdan tek bir şart var. Bir şey yapmamız gereken bir şey var. Ona güvenmemiz gerekiyor. Mesela bana seslendiği zaman, geri dön dediği zaman güvenerek ona itaat et. Gitti ve ondan sonra güzel bir şey çıktı. Bu ayeti bakalım. Şöyle başlıyor. Kişi yüreğinde gireceği yolu tasarlar. İnsan olarak günümüz için ve geleceğimiz için bunu yapıyoruz değil mi? Plan yapıyoruz, kuruyoruz değil mi? Mesela toplantıdan sonra bu akşam ne yapmak istediğini düşündünüz mü? Belki şimdi böyle düşünüyorsunuz. Peter'in konuşması bitsin. Ondan sonra bir çay içeceğim. Ondan sonra hemen arkadaşlarımla. Böyle düşünen var mı? İtiraf etmek istiyor musun? Evet. Tanrı çalışıyor. Bak bana bilgi veriyor. Ya da gelecekle ilgili istek ve hayalleriniz var mı? Tabii ki var. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra orada olmak istiyorum. Bu kişilerle olmak istiyorum. Böyle bir iş yapmak istiyorum. Evli olmak istiyorum. Hayal ediyoruz değil mi? Ona göre adım adım olarak bir strateji kuruyoruz değil mi? İlk önce bunu yapmam gerekiyor. Ondan sonra şunu yap. Plan kuruyoruz. Aynı şey, kilise için aynı şey geçerli oluyor. Mesela John, bu kilise kurulmadan önce mutlaka onun kafasında, onun kalbinde kilise kurmak için bir planı vardı. Değil mi? 2 sene sonra mesela yabancı olarak İstanbul'a geldiğim zaman, insanlar ilk tanıştığımız zaman her zaman 2 soru soruyorlar. Birinci soru, biliyorsunuz, nerelisiniz? İngilizim diyorum. İkinci soru, ne iş yapıyorsunuz? Neyle meşgulsunuz? Ve bu kilise kurulmadan önce herkese açık bir şekilde ben bir kilise kurmak için buradayım dedim. Benim kafamda, benim yüreğimde bir plan vardı. Ona göre hareket ediyordum. Böyle yapmak tamamen doğal ve doğrudur. Zaten dünyamızda birçok şeyler bir kişinin tasarladığı plana göre gelişiyor. Olmadan zaten her şey çöküp gider değil mi? Karmaşa oluyor. Bir başka bir özdeş şöyle diyor. Tanrısal esinden yoksun olan halk sınır tanımaz olur. Bu sözü biliyor musunuz? Yani bunu İsrail'in tarihinde net görebiliyoruz. Çünkü eski ahitte iyi bir öndelik ve vizyonu olmadığı zamanlarda her şey kötü gidiyordu. O zaman plan kurmak güzel bir şeydir. Doğal bir şeydir. Gerekli bir şeydir. Ama ayette bir ama var. Kişi diyor, kişi yüreğinde gireceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Şöyle bir gerçek var. Belki plan kuruyoruz ama Tanrı her zaman planlarımızın gerçekleşmesine izin vermeyebilir. Bizim kurduğumuz plan çok iyi olabilir. Tanrısal olabilir. Kutsal kitaptan alıntı olarak olabilir. Tıpkı Pavlus gibi yapmak isteyebiliriz ama yine Tanrı hayır bunu istemiyorum diyebilir. Ya da beklediğimizden farklı bir şekilde gerçekleştirebilir. Aslında çoğunlukla böyle oluyor. Ve kutsal kitapta bunu gösteren birçok örnekler var. Mesela bunun hakkında düşünürken aklıma geldi Yusuf. Biliyorsunuz 17 yaşındaki bir genç olarak Tanrı rüya aracılığıyla onu konuştu. İki tane rüya verdi. Rüyalarda bütün onun ailesi, babası, annesi, bütün kardeşleri boyun eğip onu hizmet ediyordu. Ve akılsız genç olarak ayağa kalktı ve herkesi bunu ilan etti. Belki onun kalbinde bir plan vardı. Tabii ki onlar bunu kabul edecekler ve hemen hay başlayalım diyecekler. Diye bir plan olabilirdi değil mi? Genç. Ama ne oldu? Her şey berbat oldu onun için. Onun kardeşleri, onun anne ve babası kızdılar ona. Ondan sonra kardeşleri kıskanmaya başladılar. Ve ondan sonra onu yok etmek için bir plan kurdular. Onu yakaladılar. Babasını yalan söyleyerek yakaladılar. Ondan sonra Mısır'a köleliğe sattılar onu. Onun planı ne olduğunu bilmiyoruz ama ters gitse diyebiliriz. Kendi hayatımızda da böyle şeyler oluyor. Mesela o evlilik isteğim. Ben oraya gerçekten böyle bir umut ile gittim. Belki güzel bir kız bulacağım. Ve bakıyordum her yer. Olmadı. Ondan sonra biz 1999'da Türkiye'ye geldik. Nereye geldik? İzmit'e geldik. Haziran ayında. Ve 6 hafta sonra ne oldu İzmit'te? Büyük ama büyük bir deprem. Biz tam merkezdeydik. Plana göre olmadı. Hiç kimse bize mesela bu orası bir deprem bölgesi olduğunu söylemediler. Haberimiz yoktu. Haber ne zaman geldi? O akşam. Yani işte yataktan düştüğümüz zaman. Ve ondan sonra şey, oğlumuz Tommy ile bayağı uğraştık. Mesela onu okula göndermek istedik ve şöyle bir şey bekledik. O alışacak, ondan sonra okula gidecek. Ama gitmek istemedi. Carol bunu çok iyi biliyor. Yani bayağı direndi. Gitmek istemedi. O zaman aile olarak çok güzel, çok zor bir zamanla geçirdik. Bunu beklemedik. Ondan sonra ilk katıldığımız takım parçalandı bir yıldan sonra. Ondan sonra oradan başka bir yere gittik. Kiliseyi kurmak için olmadı. Ondan sonra da Yalova'ya gittik. Yani plana göre değildi. Bunlar da bizim için çok önemli bir gerçek görüyoruz. Biz bir plan kurabiliriz ama sonuç olarak Tanrı kendi planına göre hareket eder. Biz bir plan kurabiliriz ama sonuç olarak Tanrı kendi planına göre hareket eder. Zaten şey, bu ayet bu anlama geliyor. Ve bundan aslında üç şey öğrendim ve bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Birinci şey bu. Tanrı beni çok yakından tanıyor. Çok yakından tanıyor ve hayatımda çalışıyor. Yeni imanlı olarak iyi hatırlıyorum. Bayağı psikolojik olarak bayağı acı çektim. Çünkü geçmişten kalan bazı sıkıntılarım vardı. Dışlanma, depresyon gibi şeyler. Ve bir gün acı çekerken Tanrı'ya bağırdım. Sen anlamıyorsun dedim. Bunu yaptınız mı? Ben yaptım. Anlamıyorsun. Ondan sonra çok net olarak o bana cevap verdi. Şey dedi bana, ben çok iyi anlıyorum. Çünkü ben dünyaya geldim ve senin acılarını üstlenmek için kendini feda ettim. Çok iyi anlıyor. Bu ne demek? Biz acı çekerken İsa bizimle birlikte acı çekiyor. Yanımızda oluyor, hayatımız içinde oluyor ve bizimle birlikte yakından bizi tanıyor. Gerçekten. Ondan sonra ikinci bir şey öğrendim. Tanrı hayatındaki bana göre ters ve kötü şeyleri iyiye dönüştürebilir. Yani kötülük iyiliğe dönüştürebilir bizim hayatımızda. Mesela bir şey zamanla bir şey fark ettim. 29 yıldır, 34 yıldır imanlıyım. Bir şey fark ettim. Kaygılandığım şeyler çoğunlukla olmadı. %95 diyebilirim. Olmadı. Kaygılanıyorsun kötü bir şey olacak diye ama genellikle Rab'e güvenirsek her olmuyor. Tersine bu kötü şeylerden, söylediğim kötü şeylerden iyi şeyler çıktı. Mesela kiliseye döndüm. Carol geldi. Çok güzel. Deprem oldu. Ondan sonra o takım parçalandı. Ondan sonra kilise kurmak için başka bir yere gittim. Kilise olmadı. Ondan sonra Yalova'ya gittim ve orada büyük bir kilise önderlik yaptım. O zaman kötü şeylerden Tanrı iyi şeyler çıkarabilir. İkinci şey bu. Üçüncü olarak bir ayet okumak istiyorum. Romalardan şöyle diyor. Biraz karmaşık. O zaman iki kez bunu paylaşacağım. Şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağırmış olanlarla birlikte her durumda İyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağırmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Yani bu insanlar için Tanrı her zaman çalışabilir ve onların yani yaşadığı kötü şeyler iyiye dönüştürebilir anlamına geliyor. Ve bu ayette Tanrı'yı seven kişi kimdir? Aslında o kişi kimdir? Her durumda Rab'be güvenip itaat edendir. Mesela neden iyi şeyler çıktı o kötü şeylerden? Çünkü ben Rab'be güvendim ve ona göre yaşadım. İtaat ettim. Ondan sonra Tanrı iyi şeyler çıkarabilirdi. Ama diyebilirsin, her durumda Rab'be güvenmek kolay değildir. Belki son haftada mesela bazı kişilerle konuştuk bu şu andaki olay hakkında ve bazı kişi şey dedi mesela, yani bu zor bizim için. Rab'be, böyle bir durumda Rab'be güvenmek kolay olmuyor. Bazen Rab'be güvenmek için savaşmalıyız. Ben de böyle hissediyorum. Yani son zamanlarda çok inişli çıkışlı oldu benim için. Git gel. Böyle zamanlarda ne yapıyoruz? Ne yapıyorum? Mesela Rab'be güvenebilmek için ilk önce Tanrı'nın önceden bana söylediği peygamberlik sözleri hatırlamaya çalışıyorum. Bana mesela bazı, gelecekle ilgili bazı şeyler söyledi. Senin hayatında bunu yapmak istiyorum. Senin hayatında böyle seni böyle bir yere gitmek istiyorum. Böyle bir miras vermek istiyorum. Gibi şeyler. Bunları hatırlıyorum. Tekrarlıyorum. Ona göre dua ediyorum. Ondan sonra başka bir şey yapıyorum. Hayatımda gösterdiği sadakatini hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Mesela önceden kötü bir durumdayken Tanrı ne yaptı? Ona güvendiğim zaman beni kurtardı. Ondan sonra başka bir kötü bir durum oldu. Ne yaptım? Tabii ki zorluk çektim ama şu güvendiğim için beni kurtardı. Madem geçmişte beni bu şekilde kurtardıysa eğer, şimdi bu durumda kurtaramaz mı? Beni kurtarıyor, kurtarabilir. Tek bir şarpa güvenmemiz gerekiyor. Başka bir kişi şöyle diyebilir. Ama hata yapsak ne olur? Güvenmedim. Her şeyi mahvettim. Ondan sonra ne olacak bana? Belki böyle hissediyorsunuz. Belki bunu yaptınız. Evet. Bizim için bu durumda çok ama çok güzel bir haber var, müjde var. Öyle insanlar için okyanus gibi büyük bir lütuf var. Okyanus gibi büyük bir lütuf var. Okyanus düşünün. Mesela aklınıza ne geliyor? Kocaman kocaman bir okyanus. Mesela bakıyorsunuz, bitmiyor. Yani içine bakıyorsunuz, derin, o kadar derin yeri göremiyorsunuz. O kadar büyük bir lütuf var bizim için. Hata yaptıktan sonra tek bir şey yapmamız gerekiyor. Tövbe edip, Rab, ben yanlış yaptım, kabul ediyorum, sana itiraf ediyorum. Beni kabul et, beni bağışla. Artık sana güvenmek istiyorum dediğimizde ne oluyor? Bizi kabul edip tekrar o kötü şeyleri iyiye dönüştürebilir. Hamdolsun. Çünkü lütuf var. Kişi yüreğinde gireceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Demin söylediğim gibi biz plan kurabiliriz ama sonuç olarak Tanrı kendi planına göre hareket eder. Bizi yakından tanıyor. Hayatımızda çalışıyor. Hayatımızdaki kötü şeyleri iyiye dönüştürebilir. Ama tek bir şart var. Ona güvenmemiz gerekiyor. Güvenmemiz gerekiyor. O zaman Tanrı şu andaki durumda nasıl davranmamızı istiyor? Son olarak bunu söylemek istiyorum. Şu andaki durumda nasıl davranmamızı istiyor? Bence şöyle istiyor. Yüreğimize verdiği isteklere göre, çünkü herkesin Tanrı'dan aldığı istekleri var, onlara göre ona güvenerek imanla bir adım atmamızı istiyor. Çünkü ayet işe diyor ama adımlarını Rab yönlendiriyor. Bazen mesela kuru bir imanla ama sağlam bir imanla, sağlıklı bir imanla bir adım atmamız gerekiyor. Tamam, kafam biraz karışık şu anda, duygularım karışık ama sana güvenerek adım atıyorum. Karar vermemiz gerekiyor. Benim isteklerim var. Ben bir yeteneğim varsa eğer Tanrı'dan böyle bir yetenek oluyor. Yani kilise kurmak. Ben de kilise kurucusuyum. Yani benim için mesela boş bir alan, kilise olmayan bir yer çok güzel oluyor. Çünkü ondan sonra hadi bir kilise kuralım diyorum. Çok seviyorum bunu. Aynı zamanda bu kilise kurulmadan önce tuhaf bir şey oldu bana. Ev tutmadan önce Bulgur'da da biz Graham ve Julie'nin evine kalırken bir gün dua etmek için dışarıya çıktım. Ve biliyorsunuz onların Çamlıca çok güzel bir yeri. Hakim bir yer. Mesela her şeyi görebiliyorsunuz. Bütün mahalle, bütün Üsküdar, Kadıköy falan görebiliyordum. Ve dua ederken içimde bir ses dedi bana. Benden bir kilise ister. Benden, o zaman biraz tuhaf mı geldi? Çünkü başka bir kişi ile çalışmak için geldim. Yani başka bir yerde kilise kuracağız ama o zaman bile Tanrı bana seslendi ve benden bir kilise ister. Ve bu sözü ne yaptım? Tuttum ve sakladım. Meryem'in yaptığı gibi. Yani Yusuf bunu yapsaydı belki onun hayatı biraz daha iyi olabilirdi. Ondan sonra ben, biliyorsunuz ben baştan, yani aslında yani tam olarak, tam yerli bir kilise kurmak istiyorum. Ve yerli kişilerle çalışmak istiyorum. Ve bunu yönetmek için, iyi bir görev yapmak için yerli insanlara yetiştirmek istiyorum. Benim isteklerim bu. Son olarak Yusuf'un hikayesine dönmek istiyorum. Yani şey 17 yaşındayken herkesi söyledi rüyalarını, isteklerini. Ne oldu? Kardeşleri kıskandı. Onu köleliğe sattılar. Her şey mahvoldu. Büyük bir haksızlık uğradı. Ve sonunda ne oldu? Onun hayatında büyük ama büyük bir yükselme oldu. Yükseliş oldu. Şey Mısır'da ikinci adam oldu. Yani Firavun'un yardımcısı. Ve Yusuf'un sayesinde ne oldu? Kendi ailesi, kendi halkı, birçok insanlar kurtulmuş oldu. Yani Tanrı'nın isteği nedir? Yani mesela belki şu anda kötü bir zamandan geçiriyoruz. Son olarak onun isteği nedir? Bundan çok ama çok güzel bir şey çıkarmak istiyor. Sonuç olarak burada, Ümraniye'de, Üsküdar'da, Kadıköy'de, İstanbul'da, Türkiye'de büyük bir kurtuluş istiyor. İnsanları kurtarmak istiyor. O zaman Rabbe tam yüreğimizle güvenelim. Amin. Güzel.